Ayrım 24.
Mürvet bir an evvel hazırlanmaya başlaması gerektiğini anlamıştı artık. Daha fazla ısrar edemedi. Yarından tezi yok, toplanmaya başlarım eşyaları. Başlarız, ben de evdeyim artık, unutma. Ev sahibesi Giritli Fatma Hanım Antalya'da seyahatteydi o günlerde. Ona haber verme imkanları yoktu. Kapısına yeni adreslerini belirten bir mektup bıraktılar. Eşyalar sarıldı, paketlendi. Kışı geçirmek üzere alınan kömür çuvallara doldu. İki gün boyunca kamyon kamyon taşındılar. Aynalı Çeşme'ye taşındıkları gün sadece yeni bir eve değil, yepyeni bir hayata başlıyorlardı. Seyit mutsuzluğunun sebebi bir yaşantıya, sırt çevirmenin verdiği inatçı bir gururla suskunluk içindeydi. Mürvet ise hazırdan yiyecekleri bir miktar para ve güzel eşyalardan başka kendilerine güven verecek hiçbir şeyin olmamasından duyduğu endişeyle huzursuzdu ama Seyit haklıydı. Açıkça söylenmemiş bile olsa Seyit'i buna o itelemişti. Gelecek şimdilik belirsizdi. Zor günlere dönüş. Ağa Camii'ndeki eve yerleşmelerinden sadece iki gün geçmişti ki kapı çalındı. Mürvet kapıyı açtığında karşısında yeni ev sahibesi Rum kadını ve yanında tanımadığı üç adam buldu. Adamlardan biri elindeki evrağa göz gezdirip konuştu. Seyit Bey'i istiyoruz. Mürvet gelenlerin dost olmadığını sezmişti ama ne iş için kapısında olduklarını kestiremiyordu. Ne vardı? Kendisi yok mu burada? Hayır, dışarıda şimdi, bir hadise mi var? İçeriye doğru ayağını uzatan adam kapının önüne çıkarak engelleyen Mürvet'i ürkütmeye başlamıştı. Adamlar arka arkaya sorular yöneltiyorlardı. Fatma Hanım'ın evinden niye çıktınız? Sadece kontrat bitmeden ayrıldınız. Neden haber vermeden çıktınız? Soruların arkasında bir çapanoğlu olduğu belliydi artık. Hiç cevap vermedi. Biraz beklerseniz kocam dönecek. Ona sorarsınız bütün sorularınızı. Adamlardan tıknaz kısa boylu olanı ileri bir adım attı. Sesi de yüz ifadesi kadar küstahtı. Daha 9 ayınız varmış kontratın bitimine. Borcunuzu ödemeden çıkmışsınız. Duydukları ile Mürvet'e ter bastı. Şiddetle itiraz etti. Fatma Hanım'ın bize zaten borcu vardı. Ona 10 aylık kira karşılığı parayı peşinen vermiştik. Bütün haklılığına rağmen sesi heyecandan ve kızgınlıktan titriyordu. 3 ay oturduk sadece ama 10 aylık parayı ödemiş olduk. Daha ne istiyor ki Fatma Hanım? Adam diğerlerini iterek kapının önüne yanaştı. Ben Fatma Hanım'ın avukatıyım. Sizden alacak talebi var. Öyle söylediğiniz gibi bir borçlanma da mevzu bahis değil. Kontrat belli, ödediğimiz para belli. Şimdi müsaade edin, içeri girip evi göreceğiz. Aslında müsaade filan beklediği yoktu avukatın. Şaşkınlık içindeki Mürvet'i kenara itip içeri girdi. Diğerleri de ardından. Mürvet ağlamaklıydı. Ne yapıyorsunuz, çıldırdınız mı siz? Nasıl izinsiz girersiniz evimize? Hem ne diye dinlemiyorsunuz beni? Fatma Hanım bize borçlu aslında diyorum. Avukatın talimatıyla yanındakilerden biri bir defter çıkarıp evin içindeki eşyaları not etmeye başladı. Adam Mürvet'in yüzüne bakmaya dahi gerek görmeden söylendi. İspatın var mı hanım? Sen ne söylüyorsun? Ama imzalı kontrat var ortada. Mürvet ağlamaya başladı. Dur kadınlar diye acıdı kocam Fatma Hanım'a. Bunu mu yapacaktı bize? Hiç insaf yok mu sizde? Dava kağıdını elinde tutan avukat pek etkilenmişe benzemiyordu. Bu memlekette hak var, hukuk var hanım. Buyurursunuz mahkemeye, haklıysanız kazanırsınız. Haydi eyvallah. Ev sahibesinin de evdeki eşyalar için yedde emin olarak imzasını alıp gittiler. Seyit geldiğinde Mürvet'i perişan ağlar buldu. Karısının uzattığı mahkeme kağıtlarını okuduğu zaman gözlerine inanamadı. Ancak sadece acı bir gülümsemeyle yetindi. Yanlış insana acımışız demek. Mürvet büyük bir telaş içinde, şimdi ne olacak, ne yapacağız? Seyit dudak kıvırdı. Bilmiyorum, hiç böyle bir şey başıma gelmedi daha. Avukat bir dostum var, ona danışmakta fayda var. Karı koca çocukları bırakıp çıktılar derhal. Tepe başındaki apartmanlardan birisinin giriş katındaki bürosunda onları karşılayan arkadaşı Seyit'in imzalamış olduğu kontratı gözden geçirdi. Gayet sakin, Mürvet ise heyecanlı bir bekleyiş içindeydiler. Kendisi için bazı notlar alan avukat olayı çok çaresiz görmediğini söyledi. Öncelikle hemen bir istihkak davası açmalıyız. Bu davayı Mürvet Hanım adına açarız. Ayrıca sen de verdiğin borçtan halihazırda geri kalan miktar için bir dava açabilirsin. Seyit, bir de kontratta evi başkasına devir hakkınız olduğuna dair bir şerh var. Bunu kullanabiliriz. Mürvet'in saatlerdir ilk kez içi biraz rahatlamıştı. O kadar kötü durumda değillerdi demek. Avukat devam etti. Eve kendiniz bir kiracı bulup gönderin. Kontrat hitamından evvel daire başkası tarafından kullanılmaya başlanırsa dava kendiliğinden düşer. Açılacak davalar için evraklar dolduruldu. Avukata vekaletname verildi ve karı koca ümitle yazıhaneden ayrıldılar. Ancak birkaç gün içinde buldukları iki kiracı odayı da kapıdan dönmek zorunda kaldı. Fatma Hanım onlara kapıyı açmadı dahi. Ardından da çekip Antalya'ya kızının yanına gitti. Böylece evin boş kalmasını sağladı. Mürvet sinirden delirecekti. Seyit ise kurnaz üçkağıtçılara o kadar çok rastlamıştı ki şimdiye kadar pek fazla sinirlenemiyordu. Zaten elinden bir kez çıkmış olan paranın artık hesabını yapmak adetinde değildi. Ama üstüne para ödemek fikri onu rahatsız ediyordu. Kaldı ki artık hazır paradan yiyorlardı. Mahkemeden çağrı geldiğinde Seyit'in açtığı alacak davasını ilk görülecek dava olduğunu anladılar. Fatma Hanım dava günü gelmedi bile. Avukatı onun adına bütün cazgırlığı yapıyordu. Müvekkilesinin 250 lira borç aldığını kabul etmekle beraber kontrat bitimine isabet edecek son 2 ay için para istiyordu. Bu miktar ödenmediği takdirde haciz günü görüşeceklerini söyledi Seyit'e. Ve Mürvet'in istihkak davasının günü geldi çattı. Gökten boşanırcasına yağan yağmur karanlık bir gündü. Mürvet hayatında ilk kez mahkemeye çıkacaktı. Günün karamsarlığı içindeki sıkıntıyı iyice artırıyordu. Yüreği daralarak hazırlandı. Seyit gelecek davaları için şahit aramak üzere ayrı çıkmıştı evden. Mürvet taksiye binip avukatla buluşmak üzere evden ayrıldığında karamsarlığına uygun bir siyah rob üzerine siyah kürk yakalı paltosunu giymişti. Siyah bir şapka ve siyah ipek şemsiyesiyle kederde bir dul gibiydi. Şoför avukatı almak üzere indiğinde arabada beklediği birkaç dakika içinde son kez aynada kendisini görmek istedi Mürvet. Kendisini öyle kötü hissediyordu ki yüzüne yaptığı bütün bakıma rağmen ifadesinin hissiyatını belli ettiğinden emindi. Şemsiyesinin sapındaki kapağa dokundu. Açılan minik gümüş muhafazanın çevrelediği aynada gözlerine baktı. Yine gümüş bir zincirle ona bağlı pudriyerden yüzüne birkaç dokunuşluk renk aldı. Seyit'in son evlenme yıl dönümlerinde aldığı bu şemsiyeyi birçok takısından daha çok severdi. Pudraya rağmen ürkekliği, heyecanı gizlenecek gibi değildi. İyice morali bozuldu. Az sonra avukat telaşlı adımlarla yağmur altında koşarak arabada onun yanında yerini aldı. Günaydın Mürvet Hanım, nasılsınız? Pek iyi değilim galiba. Hiç metanetinizi kaybetmeyin. Hakimin soruları olacaktır. Sakin sakin cevap verin. Bu heyecanınızı karşı taraf fark ederse üzerinize varırlar. Unutmayın, ben de yanınızdayım. Rahat olun. Avukatın söyledikleri Mürvet'in rahatlamasından çok iyiye paniklenmesine sebep olmuştu. Bana soru mu soracaklar? Hakim sorabilir, belki de sormaz ama siz hazırlıklı olun. Unutmayın, daha evvel konuştuğumuz gibi eşyaların size ait olduğuna inandırmanız lazım hakimi. Mürvet o andan sonra gergin, sinirli bir suskunluğa gömüldü. Mahkeme koridorunda da oturdukları müddet zarfında sinirli hareketlerle şemsiyesinin sapını döndürüp durdu. Hele Fatma Hanım'ın avukatı koridorun diğer ucundan göründüğü an bütün vücuduna hiddetten ateş bastığını hissetti. Avukatı da Fatma Hanım gibi giritliydi. Bayraktarzade İsmail Hakkı Bey tarafından son derece emin adımlarla gelip mahkeme salonunun kapısında beklemeye başladı. Medeni bir selam alışverişinden başka bir görüşme geçmedi aralarında. Mübaşir isimlerini okuduğu zaman artık yüreği duracak raddeye gelmişti Mürvet'in. Avukatının söylediği gibi hakimin birçok sorusuna cevap vermek zorunda kaldı. Önündeki ahşap raya tutunarak ellerinin titremesini önlemeye çalıştı. Ama sesinin titremesini engelleyemiyordu. Fatma Hanım'ın götürdükleri kiracılara kapıyı açmadığını, bilhassa İstanbul'dan ayrıldığını anlatmaya çalıştı. Haciz için kaydedilen eşyaların hepsinin kendi çeyizi olduğunu ve kontratta kendi imzası olmadığını söyledi. Hakim diğer tarafın avukatına bir bakış attıktan sonra tekrar Mürvet'e döndü. Kızım, neleri çeyiz getirdiğine dair gazeteye ilan vermiş miydin? Bu soruyu anlayamamıştım Mürvet. Böyle bir kanun olduğunu bilmiyordum. Ben evlendiğimde medeni nikah bile yoktu. Bu cevabıyla hakimden sempati bekliyordu. Etrafa bakındığı an karşı tarafın avukatının ve şahitlerinin alaycı ifadelerini fark etti ve kıpkırmızı kesildi. Kendisiyle alay ediliyordu gizliden gizliye, yutkundu, her an ağlayabilirdi. Kendisini büyük bir gayretle kontrol altında tutmaya çalıştı. Ne demesi, kendisini nasıl savunması gerektiğini bilemiyordu. Hiddetle konuştu. Fatma Hanım kızını evlendirirken gazeteye ilan vermiş mi acaba? Gülüşmeler oldu. Hakim dinleyicileri sessizliğe davet ettikten sonra Mürvet'e döndü. Bunun konuyla bir ilgisi yok kızım. Sen kendi çeyizini nasıl ispat edeceksin onu söyle bana. Mürvet isyan halindeydi. Hakimin titri, kuvveti onu ürkütmekle beraber aklından geçenler dudaklarından dökülüverdi. Ben de bu beylerden davacıyım hakim bey. Sonra giritli Fatma Hanım'ın avukatına döndü. Akşam vakti yapayalnız bir kadının evine izinsiz girdiniz, bu hak mı? Tekrar hakime bakarak konuştu. Koca yaşlı hakimin bu kurt gibi adamların arasından kendisine acıyıp anlayış göstermesini bekliyordu. Ben bu davanın başka bir mahkemede görülmesini arzu ediyorum hakim bey. Hakim davayı bitirmeyip şahitlerin dinlenmesi üzere bir başka celseyi erteledi. Mürvet ağlamamak, bayılmamak için kendisini sıkmaktan perişan avukatıyla vedalaşarak koşar adımlarla kapıda bekleyen taksiye ilerlediğinde ipek şemsiyesi elinde değildi. Sel gibi boşalan yağmur bile ona bu eksikliği hatırlatmadı, beyni zonkluyordu. Güzelim ipek şemsiye kimin eline geçtiyse belki de hayat boyu sapında gizli gümüş pudriyer ve aynayı kimse keşfedemeyecekti. Mürvet döndüğünde Seyit evde merakla kendisini bekler buldu. Gözyaşı ve hırsla karışık olanları kocasına anlattı. Seyit başını iki yana sallayıp biraz düşündü. Bu adamlar bizi rahat bırakmayacaklar Murka. Ya o lanet olası 50 lirayı ödeyeceğiz ya da bütün eşyaları toparlayıp götürecekler. Bir sigara yakıp dumanını ciğerlerine çektikten sonra devam etti. Bir ihtimal daha var tabii. Mehmet ümitle kocasına baktı. Fatma Hanım'ın bu kadar kötü niyetinden sonra ona bir 50 lira daha kaptırmak doğrusu bana acı gelir. Onun için ödemekten yana değilim. Peki ne yapacağız Seyit? Seyit çok kez olağan bir şeyler söyler gibi omuzlarını silkip dudaklarını büktü. Yarından tez yok buradan ayrılacağız. İzimizi kaybettireceğiz. Yani kaçacak mıyız? Seyit güldü. Hayır kaçmayacağız, kurtulacağız. Avukatımız bir şeyler yapamaz mı Seyit? Yapamaz. Yapamazsa yapamadığını anladığımız an çok geç olur Murka. Bu ondan çok bizim davamız. O nihayet yüzdesini kaybedecek ama biz olan her şeyimizi yitireceğiz. Onun için kendi başımızın çaresine bakmamız lazım. Peki nereye gideceğiz? Beni arası arası Beyoğlu civarında arayacaklardır. Onun için daha uzaklara gitmemiz lazım. Yarın sabah erkenden çıkıp bakacağım. Ertesi gün Seyit Cağaloğlu'nda Şeref Sokak'ta bir ev tutmuş geldi. Ancak evden istedikleri an ayrılmaları imkansızdı. Ev sahibesi Rum kadın Yedde Eminleri'ydi. Rus tabiyetine ve birkaç gün içinde Amerika'ya hareket edecek Faik adında Kırımlı bir arkadaşını bulan Seyit Yedde Emin olarak ona imzalattı kağıdını. Buz gibi bir günün başlangıcı saatlerde iki kamyon yükü eşya ile Beyoğlu'ndan ayrıldılar. Mürvet ve çocuklar taksiyle konvoyu arkadan takip ediyorlardı. Mürvet seneler önce istemeye istemeye kocasının zoru ile hayatını almaya çalıştığı Beyoğlu'nu terk ederken içine sızladığını fark etti. Başını çevirip arkalarında bıraktıkları Pera'nın son binalarını izlerken gözlerine gelen yaşları engelleyemedi. Burayı özleyecekti. Kızlar sabah güneş doğmadan uyandırıldıklarından annelerinin kucağında yeniden uykuya dalmışlardı. Yol boyu sessizlik içinde geçen seneleri düşündü Mürvet. Her şey bir rüya gibiydi sanki. Yabancıların büyülü ülkesinde bir rüya yolculuğuna çıkmış, şimdi büyüdüğü semte geriye gidiyordu. Geride kalan günlerini çok daha iyi değerlendirebilir olduğunu düşünüp kendisine içerledi. Birden ne kadar sebepsiz münakaşalar yarattığını, kocasına ayak uydurmakta ne kadar direndiğini üzüntüyle fark etti. Her şey çok daha güzel olabilirdi diye düşündü. Beyoğlu'nda oturdukları evlerden sonra Cağaloğlu'ndaki ev kibrit kutusu gibiydi. Ancak Seyit'in bir gün içinde bulabildiği en düzgün evdi. Topu topu iki odası ve bir sofası vardı. Bütün gayretlerine rağmen bir kamyon dolusu eşya dışarıda kaldı. Mürvet üzüntüden ne yapacağını bilemiyordu. İçeri dışarı koşuyor, biraz daha eşya sıkıştırmaya çalışıyordu ama ne yapsa nafileydi. Evin içinde adım atacak yer kalmamıştı. Seyit onun çaresizliğini fark etmişti. Mürvet hiç didinme bu kadar. Ne yapsak o evin eşyası bu eve sığmaz. Gel sen en sevdiklerini seç, onları tutalım. Ama ben hepsini seviyorum bunların. Biliyorum ben de ama biraz daha ısrar edersen yağmur inecek. Eşyalar mahvolacak. Ya da kapılar açık eşyamızı bekleyip geceleyeceğiz. Haydi inat etme, ayrılalım içeriden. Diğerlerini ne yapacağız peki? Bedestenden adam getiririm, satarız. Mürvet gözlerini açarak sordu. Satar mıyız? Başka çare yok Mürvet. Eşyamızla yeni hayatımıza ayak uydurmak zorunda. Haydi daha fazla vakit kaybetmeden ayıralım şunları. Seyit öbür evden sırf eşyalarımızı sattırmamak için çıktık. Şimdi kendimiz satacağız. İyi ya, orada satılsa parası Giritli Fatma'ya gidecekti. Şimdi kendi cebimizde kalacak. Fena mı? Millet sokak ortasında üst üste yığılmış denkleri, gökyüzünde yağmur habercisi bulutları izlerken kocasının haklı olduğunu düşündü. İyi o zaman, ne yapalım dedi. Seyit'in bedestenden getirdiği tellalı takiben bir grup bedestenli alıcı da kapının önünde bitiverdiler. Kendi aralarında anlaşa anlaşa eşyaları kapış kapış ettiler. Mürvet tellalın her sağattığım haykırışından boğazına bir yumruk gibi takılıyordu. Güzelim İngiliz berjerlerin, ceviz oymalı tırnağın, barak çerçeveli aynaların birer birer arsız suratlı adamların eline geçişini izlemek onu kahrediyordu. Arada bir kocasına yönelttiği bakışlarda onun neler düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Ama bu neredeyse imkansızdı. Seyit'in yüz ifadesine daha önce daha değerli şeylerini kaybetmiş insanların umursamaz tavrı vardı. Belki göz bebeklerinin derinliğinde başka hisler gizliydi ama Mürvet onlara ulaşamıyordu. Son parça eşyada sahibini bulup tellal Seyit'le hesaplaşmasını tamamlayıp ayrıldığında akşam olmuştu. Manen ve fiziksel olarak yorgun düşmüşlerdi. Seyit'in en yakın mahalle bakkalından alıp geldiği sucuk ve yumurta akşam yemekleri oldu. Çocuklar daha yemek bitmeden sızıp kaldılar. Mürvet onları odalarına yatırdıktan sonra daha saatlerle denk açıp evi yerleştirmeye koyuldu. Seyit de bir yandan kendi eşyalarını, kitaplarını düzenliyordu. Aralarında pek bir konuşma geçmedi. Her ikisi de kendi düşünceleriyle baş başa ellerindeki işleri yapmaya devam ettiler. İkisi de hayatlarının bir dönüm noktasına daha geldiklerinin farkındaydılar. Ama bunu konuşmak isteyen yoktu. Seyit Mürvet'e söz verdiği gibi artık evden hiç çıkmıyordu. Bütün gün evde oturup kitap okuyor ve daha ziyade Leman'ı kucağına oturtup onunla büyük insanla konuşur gibi sohbetler ediyordu. Artık karısına anlatamadığı geçmişi, kendi çocukluğu, baba evi, toprakları ile ilgili anılarını Leman'a aktarıyor, kızının merakla gözlerini açıp çenesi avucunda dinleyişi onu mutlu ediyordu. Haftada bir iki kez de hep beraber Beyoğlu'na çıkıp çocuklarla beraber bir sinemaya gidiyor, Petrograd Pastanesi'nde çay içip Volkov'da yemek yiyorlar ve geç vakit taksiyle eve dönüyorlardı. Başka bir semtte küçük bir eve takılmalarının dışında yaşantılarında değişen bir şey yoktu. Bola iyiye güzel alışmışlardı ve öyle yaşamaya devam ediyorlardı. Ancak bir müddet sonra her şey gibi hazır paranın da sonu geldi. Beyoğlu'ndaki gezintiler önce haftada bire indi, daha sonra son ve artık Cağaloğlu'ndan dışarı hiç çıkamaz oldular. Millet ellerindeki paranın eriyişini korkuyla izlerken Seyit her şeyi olağan karşılar görünümünün ardında o inatçı sükunetine bürünmeye başladı ve nihayet günün birinde evdeki en gereksiz gördükleri eşyanın satışı kararı verildi ve ardından diğer birkaç tanesinden daha ayrılmaları gerekti. Millet kocasının ne zaman yeniden çalışmak için bir plan yapacağını beklerken bu konuda onunla hiçbir şey konuşmuyordu. Alacağı cevabı çok iyi biliyordu. İşi sattığında 3 sene çalışmadan karısının dizi dibinde oturacağına söz vermişti. Seyit ve ölürdü bu inadından vazgeçmezdi. Seyit ise Mürvet'in ne gün isyan edip kendisinden çalışmasını isteyeceğini inatla bekliyordu. Onu suskun, düşünceli iş yaparken, izlerken hep bunu düşünüyordu. Mürvet senelerle severek biriktirdiği güzelim eşyaların birer birer satılışının da sonu geleceğinin korkusuyla bir şeyler yapması gerektiğinin endişesi içindeydi. Gece yattığında yanı başındaki yastıkta kocasının da kapalı gözlerinin ardında düşüncelerle dolu uykusuz olduğunu hissediyordu. Her ikisi de gelen felaketi görüp de sessiz seyreder gibiydiler. Böyle düşünceli gecelerinden birinde Mürvet'in aklına Seyit'in Rusya'dan kaçtığı zaman Sinop'ta getirdiği silahlar karşılığı Seyit'e verilen zarf aklına geldi. Seyit anlatmamış mıydı komutanın, "Seyit Beyciğim, bu zarf sizde kalsın. Bir gün vatanı kurtarırsak bu kağıtlı müracaatınızı yapıp fedakarlığınızın hakkını alırsınız" dediğini ve o mektubu kabul etmediğini. "Benim sizlerden alacağım olamaz komutan, benim alacaklarım denizin öbür kıyısında kaldı" demişti. Evet, ellerinde değildi o mektup ama belki de hala hakkını alabileceği bir makam olmalıydı Seyit'in. Bu fikir kafasına şimşek gibi çaktığı zaman heyecandan bütün gece uyuyamadı. Sabahın olmasını zor bekledi ama Seyit'e hiçbir şey söylemek niyetinde değildi. Onun inatçı gururunu bilirdi. Hele bir işi halletmenin yolunu bulsun, ondan sonra söylerdi. Günün ilk ışıklarıyla uyanıp çayı demledi, kahvaltı masasını kurdu. Seyit'e ne bahane anlatıp evden ayrılacağını bir türlü kestiremiyordu. Onun sesini duyduğunda kafasındaki düşüncelerle yakalanmış gibi sıçradı. "Hayrola Mürvet, neredeyse güneşten evvel kahvaltı mı edeceğiz?" Kocasına gülümsemeye çalıştı. "Seyit, bilhassa erken hazırladım. Eğer müsaade edersen annemlere gitmek istiyorum bugün. Gece rüyamda gördüm de içime bir kurt düştü." Kocasının "beraber gidelim" demesinden korkuya kapıldı. Ama Seyit'in kayınvalidesini ziyarette pek heyecanlı olmadığı belliydi. "Git o zaman. Yalnız karanlığa kalıp beni meraka düşürme." Mürvet onu bu kadar çabuk ikna edebildiğine sevinçle pür telaş hazırlandı. Çocuklar henüz derin derin uyuyorlardı. Seyit'in çayını verip evden ayrıldı. Doğru şehreminin de büyük hala kızının evine gitti. Şükriye ve kocası Osman sevinçle karşıladılar Mürvet'i. Ama onun bu saatte ve yalnız evlerinde olmasının ardında bir problem yattığını anlamakta gecikmediler. Osman kendi akrabası olan Seyit'le evlenmesi için aracı olduğu Mürvet'in buraya kadar gelmesinin çok mühim bir sebebi olduğunu tahmin etti. Açıkçası bir ayrılık lafı duyacağını tahminle çekinerek sordu. "Senin için ne yapabiliriz Mürvet?" "Osman abi, Seyit'in haberi olmadan bir şey yapmak istiyorum ama iş neticelenene kadar onun hiç duymaması lazım. Bilirsin ne inatçıdır." Osman güldü. "Bilmez miyim, bana mı söylüyorsun? Seni gece yarıları görebilmek için bütün aileyi birbirine katardı." Mürvet çok eskilerde kalan o masal gecelerini neredeyse unutmak üzere olduğunu hayretle fark etti. O da gülümsedi. Sonra yine ciddileşerek kafasındaki düşünceyi anlattı. "O mektubu o gün alsaydı bir istifademiz olabilirdi ama şimdi bunları belki de anlatacağım bir makam vardır. Belki yine bir faydası olabilir diyorum. Sen bana yol göster. Kime gideyim?" Osman bu durumdan pek ümitli değildi açıkçası. "Bilmem Mürvet, bunu bir bilene sormak lazım. Üzerinden uzun zaman geçmiş bir olay. Sonra bunun ispatını isteseler Seyit'in kendisi olmadan sen kendi başına nasıl halledersin bilemem. Ama vilayette bir arkadaşım var. İstersen ona bir soralım. Bize bir yol gösterir belki." Fazla oturmadan beraberce çıktılar. Osman'ın vilayetteki arkadaşı mal müdürlüğüne gitmelerinde fayda olabileceğini söyledi. Ancak genç adamın kendi gideceği işi vardı ve Mürvet'i o andan sonra yalnız bırakmak zorundaydı. "Mürvet, istersen bugün geçsin, ben bir vakit ayarlayıp seni alırım, beraber gideriz." "Yok Osman abi, evden zaten zor ayrıldım, bir bahane daha bulamam." "Her şey için sağ ol, bu kadar bile uğraşman yeter, gerisini artık ben kendim hallederim." "O zaman kolay gelsin sana, Seyit'e selam ve sevgi." Sonra birden hatırladı, "unut unut. Biz bugün hiç görüşmedik değil mi? Bilerek vedalaştılar. Mürvet mal müdürlüğüne geldiğinde bir iki kapı çaldıktan sonra ısrarla mal müdürünün makamına girmeyi becerdi. Şık ve özenli giyimiyle bu binanın koridorlarında gözlerin görmeye alışık bir kadın tipi değildi. Onun çok mühim birinin karısı veya kızı olabileceği düşüncesiyle kapılar daha kolay açıldı. Müdür son derece nazik, anlayışlı bir adamdı. Karşısında çaresizlik içinde utanarak kocasının geçmişinin hakkını istemeye çalışan genç kadını dikkatle dinledi. Sonunda ağır bir sesle konuştu. Bakın hanımefendi, bugüne dek çok kişinin savaş sırasında aldıkları mektuplarla mal mülk sahibi olduğunu biliyorum. Ama sizin durumunuzda ne yapılabilir? İnanın bir şey söyleyip sizi ümitlendirmek istemiyorum. Ancak bana anlattığınız hikayeyi anlatan bir dilekçe yazıp bırakırsanız işi takip edeceğime söz veririm. Yine de tekrarlıyorum, neticeyi bilemem. Mürvet mal müdürünün ilgisine teşekkür edip istenen dilekçeyi yazdı ve kocası adına imzalayarak bıraktı. Oradan çıkınca Mahmut Paşa'da oturan annesinin evine gitti. Evine dönmek için fazla vakti kalmamıştı ama Seyit'e söylediği şekilde bir de annesine uğramak şarttı artık. Emine kızının telaş içinde gelip 5-10 dakika iğne üstünde oturup ayrılışına bir türlü akıl sıra erdiremedi. Bir şeyler döndüğü kesindi. Ya anlatmaya gelmiş sonradan vazgeçmişti kızı ya da başka bir şey vardı. Mürvet eve döndüğünde Seyit'i Leman'la karşılıklı oturmuş sohbet ederken buldu. Şükran ise evde yükselen her sesle altına kaçmayı alışkanlık haline getirdiği masanın altında yere oturmuş, onlara uzaktan bakıyordu. Masa örtüsünün yere uzanan püsküllerini avuçlamış, elinde döndürüp duruyordu. Mürvet içeri girer girmez küçük kızına doğru koşup onu yerden kaldırdı. "Ne oldu kızım, neden yerde oturuyorsun?" Seyit onun Şükran'a karşı bu gereksiz koruyuculuğunu akıl erdiremiyordu. "Hiçbir şey yok Mürvet, onu da yanıma oturttum ama atların nasıl koştuklarını anlatırken korktu, kaçtı oraya. Alıştırdın çocuğu her şeyden korkmaya. Ya sana sığınıyor boyuna, sen yoksan masa altına. Az söylemedim sana, bu kızı korkar kendini acıyan biri olarak yetiştireceksin diye. Peki sen de onun korktuğu şeyleri anlatmasan olmaz mı Seyit?" Seyit uzun zamandır ilk kez böyle gülüyordu. "Onun korkmadığı bir ses yok ki, ellerimi çırpsam gözlerini kırpıyor. Çocuğa kızamıyorum, kabahat senin." Mürvet daha fazla cevap vermek istemiyordu. Şükran'ı kucağına alıp mutfağa doğru yürüdü. Müracaatından haftalar sonra Mürvet artık ümidini kesmek üzereyken mal müdürlüğünden gelen zarfla kalbi duracak gibi oldu. İçinden çıkacak cevabın olumlu olduğuna dair ihtimaller çok zayıf olmasına rağmen bir ümitti işte gelen. Seyit alışverişe çıkmıştı. Evde yalnızlığından istifade zarfı hemen açtı. Gözlerine inanamıyordu. Sevinç çığlığını zor tuttu. Dilekçesine cevap olarak kendilerine Anadolu yakasında bir tarla vereceklerini, işlemlerin tamamlanabilmesi için Seyit Bey'in şahsen müracaatının gerekli olduğu yazıyordu. Mürvet kocasının dönüşünü sabırsızlıkla bekledi. Kapının açıldığını duyar duymaz sevinçle fırladı. Seyit uzun zamandır karısını görmediğince keyifli bir ifadeyle kendisini bekler görünce meraklandı. Hayrola, dünya tersine mi dönmeye başladı? Mürvet onun alayından etkilenmeye niyetli değildi. Elindeki mektubu uzattı. Seyit, sana bir sürprizim var. İnanmayacaksın ama bu mektupla her şey düzelecek artık. Seyit meraklanmıştı. Elindeki paketleri bırakıp Mürvet'ten mektubu aldı. Genç kadın kocasının yüzünde sevinç ifadesi görmeyi boş yere bekledi. Aksine birkaç saniye içinde Seyit'in rengi değişti. Burun kanatları açıldı. Mürvet şaşkınlıkla geriye çekildi. Kocasının asabi sesiyle şaşkın duvara dayandı. Bu ne? Söyler misin bu ne? Kim bu adamlara dilekçe verdi? Söyle. Mürvet ürkek bir sesle cevap vermeye çalıştı. Ben verdim.